Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte inşallah yaklaşık bir saat boyunca sanayileşmenin sonuçlarını konuşacağız. Sanayileşmenin sonuçları geçtiğimiz programın sonunda da ifade etmiştim. Bugünün siyasal ve sosyal olaylarını ve koşullarını çok ciddi şekilde ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu program bu açıdan bir kat daha önem kazanmış durumda. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, merhaba.
Eyvallah. Şimdi aslında bu konuyu konuşma fikri biraz da Amerika'daki olayların üzerine, yani kölelik düzenini konuşalım, onun üzerine biraz da bunları konuşalım şeklinde çıkmıştı. Bugün Amerika özelinde yaşanan ve keza Avrupa'da, Fransa'da da ciddi olaylar var. Onların temelleri bir açıdan hocam sanayileşmeye dayanıyor. Sanayileşmenin sonuçları belki de toplumları biraz bu noktaya getirdi. Sanayileşmenin sonuçlarını genel olarak söylemek istersek neler dersiniz hocam?
Evet. Birkaç haftadır sanayi devrimi, sanayileşme ve toplumlar üzerindeki etkilerini konuşuyoruz. İnşallah dinleyicilerimizi bıktırmamışızdır.
Estağfurullah.
Tabii daha çok sanayi devriminin sonuçlarını konuşacağız. Yani bizim programımız daha tarih söyleşisi niteliğinde olduğu için yani bugünkü sanayileşme meselelerini değil de daha çok sanayi devrimi dediğimiz ve iki haftadır tartıştığımız meselelerin sonuçlarına, yani daha çok 1800'lerde 1900'lerdeki ne gibi sonuçlar vardı, biraz bunlara bakacağız. Tabii ki bunların yani bugünkü yaşanan krizlerin geçmişle de bağlantısı şüphesiz var. Bunları yadsıyamayız. Bu noktada sanayi devriminin belki en önemli sonuçlarından bir tanesi bir fabrika olgusunun ortaya çıkması. Yani daha önceden insanlar daha geleneksel tarzda üretirlerken, ya işte evinin altındaki bir ne diyelim yeri atölyeye çevirmiş olabilir. Bazen birçok yerde evin içinde el dokuma tezgahları, halı dokuma tezgahları vesaire varken şimdi daha çok şehir merkezlerinde olan bir tek bir çatının altında insanların birleştiği ve birlikte ürettiği bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu fabrika dediğimiz bina ya da olgu oldukça yeni bir şey ve bunun tetiklediği bir kırsal kesimden şehirlere doğru yaşanan bir göç söz konusu. Çünkü fabrikalar daha ziyade şehir merkezlerinde var, kırsal alanlarda değil. O yüzden bir köylü nüfusun ki o dönem ya da sanayi devrimine kadar insanların neredeyse çok büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşıyordu. Bunlar artık yavaş yavaş şehre doğru bir göç yaşayacaklar ve köyden kente göç olarak özetleyebileceğimiz bu süreçte sanayi devriminin büyük bir rolü var. Tabii fabrika olgusuyla beraber bir iş disiplini ortaya çıkıyor. Yani insanlar fabrika düdüğü ile sabahleyin mesaiye başlıyorlar. Fabrika düdüğü ile işte paydos ediyorlar ya da öğlenleyin yemek arası veriyorlar vesaire ve akşamleyin de işlerini bırakıyorlar. Bunun biraz daha ileri versiyonu kart basarak girdikleri ya da bugün işte elektronik kartların okutulduğu sistemler falan birçok yerde söz konusu. Yani fabrika bir şekilde insanı disiplinize eden bir yönü var. Bu noktada izleyicilere yine bir film önerisinde bulunayım.
Buyursunlar.
Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar diye bir filmi var. Bir sessiz film aslında. Bu çok güzel bir şekilde sanayileşmeyi, fabrikalardaki o kapitalist üretim tarzını tiye alan, onun ironik bir şekilde konuya yaklaşan bir film. Böyle işte filmin başlangıcında metro istasyonlarından koyun sürüleri gibi çıkan insanlar fabrikaya gidiyor o mesai saatlerinde. İşte girişlerde kart basıları vesaire ve o yürüyen bantlarda, assembly line dedikleri fabrikalarda ki üretim tarzını ve bunların insan psikolojisine etkilerini komedi diliyle sessiz bir şekilde ifade eden güzel bir filmdir. Onu izlediğinizde aslında bütün süreci çok kolay bir şekilde özet olarak anlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla fabrikalar bu noktada hem üretim tarzının geleneksel üretimden daha makineye dayalı bir üretime geçişte önemli bir yeriydi. Ama aynı zamanda köyden kente göçü de bir anlamda tetikleyen bir yerdi. Ve bu gelen insanlar çoğunlukla gelişmemiş ve gecekondu bölgelerinde bir yaşam savaşı verecekler.
Get dolaşma ortaya çıkacak.
Yani İstanbul gibi büyük metropollerde de oldu yakın zamanlara kadar, değil mi? Hı-hı. Şehrin dış çeperlerinde uydu kentler gibi gecekondu mahallelerinin olduğunu görüyorduk. Bu Avrupa'da çok daha fazla banyo denen işte o gettoların, gecekondu bölgelerinin çok kötü şartlarda yaşam standartlarının olduğu yerlerdir. Ve bu köyden kente gelen insanlar genellikle birkaç ailenin bir arada yaşadığı, işte havalandırmasının olmadığı, tuvaletlerin olmadığı, akan musluklarının bile olmadığı, tuvaletlerin, banyoların ortak kullanıldığı gerçekten çok kötü şartlar. Yani Charles Dickens'ın romanlarını okuduğunuzda bunları çok net bir şekilde görürsünüz. Londra'da, Paris'teki bu şartları vesaire iyi tasvir ediyor, betimliyor. Bu bakımdan da birçok insan şunu hatta tartışıyor. Sanayileşme dediğimiz şey insan hayatını iyileştirmiş, kolaylaştırmış mıdır? Hı-hı. Hayat standartlarını yükseltmiş midir? Yoksa az önce anlattığımız bu işçi sınıfının kente göç eden insanların yaşadıkları gecekondu gettolarındaki yerlerde hayat standartları daha da mı kötüleşmiş midir? Bunun cevabını birazdan ya da hadi şimdi söylemiş olalım. Eric Hobsbawm aslında iyi bir cevap veriyor ve geçen haftaki konuşmamızı, söyleşimizde hatırlarsak, sanayileşmenin ilk evresinde, yani 1750'lerden, 1780'lerden 1830'lara kadarki dönemde, işte bu köyden kente göç eden ve işçi sınıfını oluşturan insanların hayat standartlarında aslında bir kötüleşme var. Ve işte yaşadıkları ortamlar, sıhhi şartları, fabrikadaki güvenlik durumları vesaire gerçekten çok kötü. Yakalandıkları hastalıklar, işte madenlerde, kömür ocaklarında çalışanların işte akciğer hastalıkları olacak. Ya da fabrikada çok uzun süre ayakta, bugünkü gibi 8 saat çalışma falan değil, çok daha uzun şartlarda, saatlerde çalışıyorlar. Ayakta kalmaktan varis hastalıkları gibi İşçi hastalıkları diye bilinen hastalıklar türüyecek. Hı hı. Bu açıdan gerçekten hayat standartlarının düştüğü bir birinci evreden bahsetmek mümkün. Eric Hobsbawm o yüzden şöyle diyecek. Toplumun alt katmanlarındaki insanların hayat standartları daha da kötüleşecek. Ama üst katmanlardaki işte daha ne diyelim burjuvazi sınıfı ya da beyaz yakalı sınıf diyeceğimiz insanların zenginlikleri daha da ilerleyecek, daha da sermayeleri büyüyecek diyecek. Hı hı. Ve geçen haftaki sohbetimizi bitirirken aslında bu konuya biraz dikkat çekmiştim. İşçi sınıfının ya da o toplumun alt katmanındaki insanların hayat standartları zamanla iyileştirilmek zorunda kalacak. Hı hı. Niye? Sosyalizm diye bir dünya görüşü ortaya çıkacak. Karl Marx, Friedrich Engels, bunlar işçi sınıfının şartlarını inceleyecekler ve en temelde ne diyecekler bu insanlar? Kapitalistler ya da burjuvazi kesimi işçinin emeğini sömürüyor diyecekler. Hı hı. Ve buradaki en kritik nokta ne? Üretim araçlarına sahip olma. Ve bu beyaz yakalı adam fabrikadaki makinelerin sahibi. Ama buradaki çalışan işçilerin emeğini sömürüyor. Ve bunun karşılığında işçiye de çok cüzi bir maaş veriyor. Dolayısıyla da ey işçiler birleşin, bu zincirin en zayıf halkasını kırdığınızda bütün dünyada devrim olur diyecek. Hı hı. Ve bu yüzden eğer bugün batılı devletlerde işçi sınıfının özlük hakları, sosyal hakları daha iyi ise aslında bu ne diyelim devrimin batı toplumlarındaki merkez devletlerdeki kapitalist devletlerdeki böyle bir devrimin olmamasını sağlamak amacıyla bunu böyle ifade etmiş olalım. Dolayısıyla sınıf bilinci diye bir şey ortaya çıkacak. Yani bu işçi sınıfı bir yanda mavi yakalıları oluştururken işte bir yandan da o makinelerin sahibi ve işçilerin emeğinden kar üreten, sermayesini habire büyüten bir beyaz yakalı sınıf ortaya çıkacak. Ve insanlar kendilerini bir sınıfın parçası olarak algılamaya başlayacak. Çalışan adam ben artık işçi sınıfıyım diye kendini algılamaya bakacak. Çıkarları bakımından diğer sınıflardan, beyaz yakalılardan farklı olduğunu belli bir süre sonra anlamaya başlayacak. Bu anlamda sınıfsal kimlikler ortaya çıkacak ki bu da önemli olacak.
Hocam kadın ve çocuk işçi iş gücü meselesi var. Aslında soracağım şey ondan sonra sorsa daha güzel olacaktı ama hazır yere gelmişken sormak istiyorum. Şimdi köyden kente göç, gettolaşma, mavi yakalı, beyaz yakalı ayrımı, işte fabrika düdüğünün ötmesiyle mesaiye başlayan, öğle arası düdüğünün ötmesiyle öğle arası veren, yemek yiyen, sonra tekrar işine geri dönen, sonra akşam belli bir saate kadar çalışmak zorunda olan ve bunu cüzi miktarda paralar karşılığı yapan, böyle çok aman aman maaşlar alan bir gruptan bahsetmiyoruz. Yani bir anlamda sistem modern köleler üretmiştir diyebilir miyiz?
Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ve hatta siz kadın ve çocuk iş gücünden de bahsettiniz. Niye? Yani bu dönemde kadın ve iş gücü çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yani sanayileşmenin başlangıcında en tetikleyici sektör tekstildi. Bilhassa tekstil sektöründe kadın oranı, çocuk oranı çok yüksek. Erkek oranları daha düşük. Kapitalist yöneticiler bakımından bakıldığında kadınları ve çocukları yönetmek daha kolay ve basit. Erkeklere göre daha az ücretlerle çalıştırılması mümkün. Emeklerinin daha kolay sömürülmesi mümkün. Bu açıdan daha cazipti yöneticiler, beyaz yakalılar açısından. Ama işin çok daha vahim boyutları var. Özellikle çocuk iş gücü bakımından daha önemli. Yani internete, Google'a girip baktığınızda yani fotoğraf, o dönemde çekilmiş fotoğrafları görürsünüz. Kömür madenlerinde raylar üzerindeki vagonları iten çocuklar. Ve dünya tarihi kitaplarında ya da sanayileşmeyle ilgili kitaplarda bunun açıklamasında şunu görüyorsunuz. Çocukların bedenleri küçük olduğu için, boyları büyük olmadığı için diyor, madenlerdeki tünellerde daha rahat hareket edebiliyorlardı diyor. Ve bu çocukların atıyorum 3-5 tanesi yan yana geldiğinde o vagonları raylar üzerinde itebiliyorlardı diyor. Bu yani bugün işte insan haklarının ne diyelim savuncusu olan Avrupa ve Batı'nın tarihinde gördüğümüz kareler bunlar. Dolayısıyla işin hani bugün iş sağlığı ve güvenliği dediğimiz şeyin ne diyelim esamesi bile okunmuyor. Yine o fotoğraflarda çocukların böyle yalın ayak ve artık gittikçe yüzyılın sonuna doğru gidildiğinde daha kompleks makineler var. Yani basit tekstil makineleri değil, neredeyse bugünkü fabrikalarda gördüğünüz makinelere doğru giden süreçte hiçbir güvenlik önleminin olmadığı, yani çocukların elini ayağını kaptırdığı makinelerden tutun da çok ciddi sıkıntıların olduğu bir dönem. Kadınlar ya da şöyle söyleyeyim, bu süreç insanlarda psikolojik travmalara yol açacak. Kadın emeğinin sömürülmesi önemli ve çoğu zaman kadınların iş yerinde taciz edildiği durumlar söz konusu olacak. Ve bu da ister istemez belki kadınların ne diyelim daha kolay para kazanma yolu olarak hayat kadınlığı sektörünün sayısal anlamda Avrupa'da, Avrupa başkentlerinde ciddi anlamda yükseldiğini görüyoruz. Ben mesela bu konuda birkaç tane rakam vereyim. 19. yüzyılın yarısında Paris ve Londra'da 50 bin ila 80 bin civarında hayat kadınından bahsediliyor. ve bunun doğal bir sonucu olarak gayrimeşru çocuk oranlarının toplumda çok ciddi biçimde yükseldiğini görüyoruz.
Ahlaksızlık artıyor.
Yani tabii doğum kontrol yollarının da o dönemlerde çok yaygın olmadığı kabul edilirse, Almanya'da 1750'de gayrimeşru çocuk oranı %2 iken bir yüzyıl sonra bu oran %25'e yükseliyor. %25 ne demek? Yani 1/4 çocuk gayrimeşru. Hı hı. Fransa'da mesela Bordeaux şehrinde 1840'ta çocukların 1/3 gayrimeşru. Hı hı. Yani bu şöyle bir şey de var. Sanayileşmenin yoğun olduğu, özellikle 19. yüzyıldaki yoğun yaşandığı yerlerde ciddi bir suç oranı yükselmesi var. Ahlaksızlığın artması söz konusu. Şöyle bir şey var. Bir batılı atasözü diyor ki büyük şehir insanı bozar ve özellikle iki şey insanı bozar diyor. Bunlardan bir tanesi büyük şehir hayatı, bir diğeri de siyaset diyor. Büyük şehir hayatı gerçekten o kırsal kesimden, köyden gelen insanlar için farklı bir ortam oluyor. Köyde daha küçük bir yaşam alanında insanlar birbirlerini birebir tanırken, köyde ya beni kim tanır, bu kalabalıkta beni kimse görmez mantığı ile insanlar normal zamanlarda yapmayacakları davranış biçimlerini de yapmaya başlıyor.
Evet.
Hayat kadınlığı bunlardan bir tanesi. Ya da işte hırsızlığa, suça bulaşma gibi şeyler bunlardan bir tanesi. İşte iki hafta önce söylemiştik. Mesela Manchester, Liverpool sanayileşmenin ilk başladığı yerler. Bu şehirler İngiltere'de suç oranının en yüksek olduğu şehirlerdi yakın zamana kadar. Ya da mesela single mother dedikleri evlenmediği halde çocuk sahibi olan kadınların oranının en yüksek olduğu yerlerdi. Yani az önce gayrimeşru çocuk oranından vesaire bahsediyordum. Yani bu durumlar 1990'lara kadar devam eden bir sonuçları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla kadınlar daha az maaş alıyor, daha kolay yönetiliyorlar ama aynı zamanda ne diyelim, tacize daha fazla maruz kaldıklarını da ifade etmek lazım.
Hocam işte bu sürecin sonucu olarak dünyaya gelen nesiller bugün Avrupa'da artık 30'lu 40'lı yaşlarda, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, o ahlakla, o kültürle yetişen nesiller bugün Avrupa'da önemli yerlerde yer bulunuyorlar ve Avrupa toplumunun önemli bir kısmını oluşturuyorlar. Şimdi işte Suriye'den göçen veya doğudan herhangi bir şekilde oraya göçmen olarak giden ailelerin çocuklarının başlarına gelenleri biliyoruz. Hı hı. O ahlak kavramı 100 yıl kadar önce bu toplumdan silinip yok olduğu için artık ahlaksızlığın her türlüsü Avrupa'da maalesef meşruymuş, hı hı, gibi algılanıyor ve sıradan bir şeymiş gibi algılanıyor. Bu çok vahim ve sıkıntılı bir durum açıkçası.
Kesinlikle, kesinlikle öyle. Ama ne diyelim, işte sanayileşmenin olumsuz sonuçlarından bir tanesi belki de bu. Bunu yoğun bir şekilde görüyoruz. Yani bu dönemde nüfus da çok hızlı bir şekilde artıyor. Yani 19. yüzyılda ve mesela bir dizi sebep var nüfusun hızlı artmasında. Bunlardan işte ölümcül hastalıkların azaldığını görüyorsun. İşte tıp ilerliyor, aşılar bulunuyor vesaire. Bir yandan sıhhi şartlar iyileşiyor. Diğer taraftan ölüm oranları düşüyor. Hı-hı. Bu doğal olarak işte nüfusun artmasını tetikleyecek. Erken evlilikler söz konusu. Dolayısıyla erken bebek doğumları olacak. Erken yaşta çocuk sahibi olmak gibi. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde erken evliliği sınırlayan düzenlemeler getirilmeye başlanacak. Yani eğer 30 yaşından önce evleniyorsan aileyi geçindirebilecek kanıtlar göstermen gerekiyor. Ekonomik anlamda vesaire gibi şeyler ortaya çıkacak. Ama gerek İngiltere'de gerek Avrupa'nın genelinde çok ciddi bir nüfus artışı olacak. Yani işte 1800'de 205 milyon olan bir Avrupa 1870'te 320 milyona çıkacak. Bu devasa bir artış ve bu da demin bahsettiğimiz köyden kente göç bağlamında büyük şehirlerin ortaya çıkmasına neden olacak. Hı hı. Normalde Avrupa'da tarih boyunca büyük şehir sayısı çok az. Yani Çin'deki, Hindistan'daki, hatta Osmanlı Devleti gibi yerlerdeki büyük şehirle kıyaslanacak şehirler yok Avrupa'da yakın zamana kadar. Belki bu sanayileşmenin eşiğine kadar. Hemen birkaç tane rakam vereyim mesela. 1750'de İngiltere'de, yani sanayileşme henüz başladığı dönemde 50 binden nüfusu yüksek olan şehir sayısı 2 tane. Hı-hı. 50 binden yüksek olan. Londra ve Edinburgh. Bu sayı bir yüzyıl içerisinde yaklaşık olarak 30'a çıkacak. Ve bunların önemli bir kısmı da 100 binden fazla nüfusa sahip olacak. Yani demek istediğim şu, köyden kente göçler büyük şehirlerin sayısını artıracak. Bu demin bahsettiğimiz o gettolar, banliyölerin ortaya çıkmasına neden olurken, genellikle buralardaki nüfus artışı belediyelerin altyapı hizmetlerine geride bırakacak. Hı-hı. Yani belediyeler işte oralara hizmet götürmekte, işte ne diyelim, kanalizasyondan elektriğe kadar vesaire, en genel anlamda söylüyorum, hı-hı, yetişemeyecekler. Bu bakımdan da o demin ifade ettiğimiz hayat standartlarının zorlukları daha çok bu şehir çeperlerinde kendisini çok daha yoğun bir şekilde hissettirecek.
Eyvallah hocam. Bir ara verelim isterseniz. Aranın ardından çevre kirliliği konusu, evet, önemli. Oradan devam edelim. Efendim kısa bir ara, ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Tarihin Derinde Ne Olacak programımızda sanayileşmenin sonuçlarını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam aradan önce özellikle kadın ve çocuk iş gücü meselesinin sonuçlarını biraz masaya yatırdık. Bunun bir ahlaksızlık sorununu gündeme getirdiğini ifade buyurdunuz. Sanayileşmenin, sanayi devriminin sonuçlarından bir tanesi de, ki bugün de karşı karşıya kaldığımız önemli bir mesele bu, çevre kirliliği. Evet. Yani engellemek için artık devletler politika üretmeye başladılar neredeyse. Devletlerin çok fazla müdahale olmadığı alanlarda bir takım STK'lar bu işi yapıyor. Yani Türkiye özelinde konuşacak olursak söylüyorum bunları. Çevre kirliliğini sanayileşme, sanayi devrimi nasıl arttırdı?
Evet. Evet, bugün çevre kirliliği çok da hassas bir konu. Ama bu konudaki en büyük, ne diyelim, kabahatin sanayileşmiş ülkelerde olduğu da belli. Ya da ozon tabakasından tutun da birçok şeye kadar Avrupalı ülkeler hala şey yapıyor. Zor adım atıyor bu konuda. Çünkü sanayi üretimlerini bir şekilde sınırlandırmaları gerekiyor vesaire vesaire. Şimdi iki hafta önce bu sanayi devrimi ve sanayileşme konusuna ilk defa girdiğimizde detaylı olarak konuştuğumuz bir mesele vardı. O da hızlı bir şekilde artan kömür tüketimi. Hatta işte bir yüzyılda 46 kat artan bir kömür tüketiminden bahsetmiştik. Yaşı müsait olanlar İstanbul'daki hava kirliliğini az çok bilir. Yani İstanbul'a doğal gaz gelmeden önceki hava kirliliği nasıldı, şimdi nasıl, onu yaşı müsait olanlar bilir.
Çok özür dilerim, dün konuştuk bir yerde de hocam, hemen araya gireyim. Şey diyorlar mesela, İstanbul'da belli bir yaşın üzerinde olan kişilerin sokağa çıkması yasaktı. Solunum problemi olanların sokağa çıkması yasaktı,
evet,
diyorlar.
Doğru.
bir arkadaşımla şey anlatmıştım, Murat Karayalçı'nın belediye başkanlığı, Ankara'daki belediye başkanlığı döneminde rahmetli oldu arkadaşlarına, Allah rahmet eylesin. Diyor ki işte şeyde okuyor, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyordu. Biz diyor sabah üzerimize diyor beyaz gömleğimizi giyerdik okula giderken diyor. Kampüsün girişine kadar diyor, fakültenin girişine kadar gömlek gri olurdu diyor. Hava kirliliğinde.
Doğru. Benzer şeyleri bugün Çin'de vesaire başka yerlerde okuyoruz. Yani hava kirliliği İstanbul'da oldukça düzeldi. Ama şunu demek istiyorum. İşte sanayinin başladığı beşiği olan İngiltere'de özellikle bu aşırı kömür tüketimi, fabrika bacalarından çıkan ve arıtma sistemlerinin olmadığı bir dönemde çok ciddi hava ve su kirlilikleri yaşanmaya başlandı. Özellikle Londra'da akan Thames Nehri'nin simsiyah aktığını o zamanki şahitler anlatıyor. Ya da mesela sanayileşmenin sonuçları arasında fabrikalardan bahsettik bir olgu olarak. kilise ve katedrallerin kulelerinin yerini artık fabrika bacaları aldı diyor sanayileşen toplumlarda. Ve ben mesela 98 yılında Manchester'da master yaparken şunu gördüm. Oradaki belediyelerin önemli işlevlerinden bir tanesi de evlerin yüzeyindeki ki o İngiliz klasik evlerini böyle kırmızı bordo tuğlalardan yapılmıştır. O tuğlalar artık siyahlaşmıştır. Hı hı. Ve binalar böyle asitli sularla yıkanarak o kirler temizlenir. Yani 10 yılların belki 100 yılın vermiş olduğu bir çevre kirliliği artık binalara sinmiş durumda. Ya yıkılıp yeniden şehirleşme, kentselleşme giriliyor ya da bu tür metotlarla temizleniyordu. Velhasıl kömürden dolayı hava kirliliği ve aynı zamanda da çevre kirliliği, suların kirlenmesinde çok ciddi bir kirlenme o dönemlerde yoğun bir şekilde yaşanmıştı. Bu da belki sanayileşmenin çevreye, dünyamıza verdiği en önemli olumsuz sonuçlardan bir tanesiydi şüphesiz.
Eyvallah hocam. Şimdi bir yandan makineleşme artıyor fakat bunun ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları çevre kirliliği açısından söylüyorum. Çevreye verdiği olumsuz sonuçları bertaraf edecek çözüm önerileri üretilmiyor. Yani insanoğlu ne yapmış? Makine üretmiş, sanayileşmiş. Artık sadece bunun üzerinden bunu geliştirmeye yönelik bir teknolojik hamleye, teknolojik çalışmalar ve çabaların içerisine girmiş. Halbuki bunun ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçları engelleyecek bir takım girişimlerde de bulunsaydı belki bu durumla karşı karşıya kalmayacaktık.
Şüphesiz tabii. Olumsuz sonuçlar çok uzun vadede ortaya çıkıyor. Yani insanın gözünü kar kör ettiği zaman bunlar pek görülmüyor. Tabii bu tür ilişkilerin, sanayileşmenin insan üzerindeki etkileri aslında çok çok büyük. Yani sosyologlar vesaire bu konuda ciltler dolusu şeyler yazmışlar. En basitinden yürüyen bantta üretim yapmak iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Bu bile farklı yönleriyle inceleniyor. Bir taraftan bakıyorsunuz, evet fabrikada çalıştığınız zaman yürüyen bir bant var ve bir işçi orada sadece bir iş yapıyor. Çok spesifik, belirgin bir işi. Bir vidayı sıkıyor diyelim. Hı-hı. Araba bantta geldiği zaman sadece bir yere bir lehim atıyor adam. Bu kimilerine göre bir İşte uzmanlaşma, iş bölümünün bir gereği olarak görülürken çoğu kimse için de aslında bir işçinin yeteneklerinin körelmesi olarak da görülüyor. Yani daha önce belki adam bir ürünün atıyorum %80'ini tek başına yaparken artık sadece %10'luk kısmını yapa yapa diğer o %70'lik kısmıyla ilgili yeteneklerini de kaybediyor. Dolayısıyla kimileri ya da sosyologlar bu sanayileşmenin getirdiği insanlarda bilhassa makinelere karşı bir yabancılaşmadan bahsederler. O Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar filminde de bu güzel bir şekilde işleniyor aslında. Ve bu bağlamda hem kırsal kesimde hem de kentsel alanlarda zaman zaman sanayileşmeye karşı ayaklanma tarzı tepkilerin ortaya çıktığını da görüyoruz. Hı-hı. Mesela işte pamuk ve tarım alanında çırçır makinesi ilk çıktığında insanlar, köylüler işsiz kalacaklarını zannediyorlar ve makinelere karşı bir tepki vermeye başlıyorlar. Ambarları, depoları vesaire yakmaya başlıyorlar. Ama bu kırsal alanda yaşanırken fabrikalarda yaşanan bir hareket var. Ludit hareketi diye bilinen ya da makine kırıcılık diye bilinen bir harekete dönüşecek bu. Hı hı. Bir dönem insanlar bir isyan hareketi olarak çalıştıkları makineleri kırmaya başlayacaklar. Yani o makine süreci, üretim bandındaki süreci hem yabancılaşmış oluyorlar hem de aslında bir yandan da makineleşme arttıkça insan gücüne olan ihtiyacın azalması, işsiz kalma korkusu bunları da tetikleyecek ve ciddi tepkiler ortaya çıkacak.
Bir de el sanatlarının ve geleneksel üretimin ortadan kalkması meselesi var.
Tabii. Makine üretimi seri üretim. Hı. Yani el ile üretilen bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani geleneksel üretim tarzları bunda sanayileşmede herhalde en çok etkilenen şeydir. Yani bir ürün değil mi, bugün bile el ile üretildiğinde neyi anlarsınız? Daha itinayla üretilmiş ve muhtemelen daha uzun bir zaman diliminde, çünkü daha yoğun bir emek istediği için uzun bir zaman diliminde üretilmiş ve o zaman diliminde üretildiği için de genellikle de maliyeti makinede ve sanayide işlenmiş bir ürüne kıyasla daha yüksek oluyor.
Onun için zaten kıymetli ve pahalı.
Doğru. Ama seri üretimle çok sayıda ürettiğiniz zaman ne oluyor? Ürünün birim maliyeti düşüyor ve piyasayı yoğun bir şekilde kapladığında da el ile üretilen zanaatkarların ürünleri rekabet edemez hale geliyor. Bu neye benziyor? İşte ucuz Çin oyuncaklarının Türk piyasasına girmesi gibi, değil mi?
Evet, aylık adam, 100 dolara işçi çalıştırıp.
Diyelim ki adam marangoz tahtadan oyuncak yapıyor, değil mi? Bir arabayı yapması belki bir haftasını alıyor ama onu piyasada satamaz hale geliyor bu adam. Dolayısıyla sanayileşmeyle beraber işte Osmanlı'da da öyle oldu. 1838 Baltalimanı Ticaret Anlaşması sonrasında yerel üreticiler, zanaatkarlar bir şekilde dezavantajlı konuma geldiler. Rekabet etmeleri çok zor oldu. Tamamen şimdi genelde Osmanlı'da bu Baltalimanı Ticaret Anlaşması anlatılırken çok olumsuz bir havayla anlatılır. Ama üreticilerin, o geleneksel zanaatkarların ya da lonca teşkilatının, esnaf teşkilatının ayakta kalmak için uzun bir süre rekabet edebilmek için direndiğini görüyorsunuz. Genellikle ne yapıyorlar? Ya karlarını düşürüyorlar. Yani adam %30 kar koyuyorsa %5 kar koyuyor. Sırf satabilmek için belki. Ya da aynı ücret ve aynı kar için daha uzun süreler çalışmak zorunda kalıyor adam. Günde 10 saat değil de 14 saat, 16 saat çalışıyor belki. Bir şekilde rekabet etmeye çalışıyor. Bu 1838 sonrasında da Osmanlı'da böyle oldu. İşte 1990'lı yıllarda Türkiye'nin gümrük birliğine girdiği yıllarda da böyle oldu.
Evet.
O zaman işte Tansu Çiller iktidarında Türkiye Avrupa Gümrük Birliği'ne girdiğinde ilk etapta süreç sanki Türkiye'nin aleyhine işliyordu. Çünkü Türkiye'nin bir rekabet edecek gücü yoktu. Ama zamanla işte gerek Osmanlı'da da öyle oldu. Geleneksel sanayi ya da sanayi demeyeyim, zanaatkarların, evet, loncaların bir kısmı kapandı. Ama bir kısmı işlerinde yeni açılımlar yapmak durumunda, yeni motifler, yeni usuller falan geliştirerek pazara bir şekilde pazarda kalmayı amaçladılar ve bir kısmı bunu başardı diyelim. Aynı Türkiye'nin gümrük birliği sürecinde artık rekabet edebilir bir hale gelmesi gibi. Ama en genel anlamıyla söylediğimizde sanayileşme ve kapitalist üretim tarzı, seri üretim, ürünlerin serbest dolaşımı, bunların hepsi geleneksel üretim tarzlarına aykırı şeylerdi. Dolayısıyla esnaf birlikleri, korumacı üretim, mesela Osmanlı'daki lonca sistemini düşünün. Değil mi? Bir mahallede atıyorum 6 tane ayakkabıcı varsa 7.yi açamazsınız. Yani o loncanın iznini almanız lazım. Üretim ve pazar ilişkisi söz konusu. Gedik sistemi denen bir şey var. Çırak, kalfa, usta vesaire, hepsi bir düzene bağlı. Ama bu yeni sistem bunların hepsini elinin bir tarafıyla itiyor ve yavaş yavaş loncaların, o esnaf birliklerinin, dolayısıyla da geleneksel üretim tarzlarının ortadan kalktığı bir süreci sanayileşmenin sonucu olarak görüyoruz diyebiliriz.
Peki, pazar arayışı söz konusu oluyor çünkü ellerinde seri üretilmiş mallar var ve bunları bir yerlere satmaları gerekiyor.
Kesinlikle.
Geçtiğimiz programları da zikretmiştiniz. Yani ham maddeyi bir yerden alıyor 10 kuruşa, onu kendi ürettiği makinelerde bir malzeme haline, bir ürün haline getiriyor ve onu 10 liraya o ham maddeyi 10 kuruşa aldığı yerlere satıyor.
Aynen öyle.
Ve bir süre sonra işte üretim arttıkça pazar arayışı da artıyor, değil mi hocam?
Kesinlikle.
Pazar arayışının sonucu, en önemli sonucu nedir peki?
Uluslararası rekabet. Yani emperyalizm dediğimiz şey, yani yeni koloniler oluşturmak ve buralara mallar satmak en önemli kaygı. Ve en belki kestirmeden söyleyecek olursak da uzun vadede Birinci Dünya Savaşı'na da neden olan bir rekabet. Yani hatırlayın işte iki genel sınıfa bölmüştük ülkeleri. Ham madde üretenler ve bunu işleyip dünyaya işlenmiş mamul ürün olarak satanlar. Genelde sanayileşmede başı çeken ülkeler bu ayrımı korumaya çalıştılar. Yani ham madde satan ülkelerin sanayileşmesi arzu edilmedi. Hı hı. Onlara teknolojiler transfer edilmedi. Mümkün olduğu kadar bunlar gizlendi, saklandı. Ancak değersizleşince ya da yeni bir nesil teknoloji ortaya çıkınca bunlar paylaşıldı. Bu da tabii ki ne diyelim uluslararası rekabeti beraberinde getirdi. Çoğu zaman da savaşlara neden oldu diyebiliriz.
İkinci Dünya Savaşı için daha aynı şeyi söyleyebilir miyiz?
İkinci Dünya Savaşı biraz daha farklı. Yani ne diyelim milliyetçi rejimler, Nazi rejimlerinin, faşist rejimlerin İtalya ve Almanya'daki yükselişleri tabii ki önemli. Hı hı. Orada da içe kapanma, yani iki dünya savaşı arasındaki dönem aslında bir çeşit içe kapanma yıllarıdır, 1930'lu yıllar. Dolayısıyla işin uluslararası rekabet ve ekonomik yönü belki daha ikinci plana kalmıştı diyebiliriz. Ama sanayileşme ile beraber aslında biz şunu da görüyoruz. Burjuvazi sınıfı bir orta sınıfın içerisinden bir burjuvazi beyaz yakalı nesil yetişecek. Ve bunların bir kısmı ne diyelim ekonomik anlamda çok güçlü ailelere dönüşecek. Yani bugün isimleri meşhur ve malum olan bir kısım aileler sanayide özellikle çok ne diyelim önemli işler yapacaklar. Mesela İngiltere'de pamuk sektöründe öne çıkan aileler var. Ya da Almanya'da demir ve çelik sanayinde Krupps, bugün değil mi silahları vesaire yapan şirketler. Ya da yine İngiltere'de finans ve bankacılıkla öne çıkan Rothschild'ler önemli. Demiryolu patronları Thomas Brassey ya da belki erkeklerin daha bileceği bir şeyi söyleyelim. İngiltere'de demir ve çelik sanayinde Wilkinson bir tıraş bıçağı markasıdır aynı zamanda. Bunlar aslında büyük ailelerin de isimleri. Yani hani önceki sohbetlerimizde söyledik. Zengin olan sermayesini daha büyütecek ve tycoon denen devasa büyük bugün holdingleri ya da para babalarına dönüşecekler bunlar adeta. Hı hı. Dolayısıyla sınıflar arası geçiş mümkün mü? Hani işçi sınıfı, mavi yakalı, beyaz yakalı falan diyoruz. Bunun teorik olarak önünde bir engel yok ama işçi sınıfından bir insanın beyaz yakalıya dönüşmesi öyle kolay bir şey değil. Belki en az 5-10 nesil içerisinde dönüşmesi mümkün. Öyle kolay kolay alnının teriyle, emeğiyle kısa bir sürede ne diyelim devasa bir sermayeye ulaşması pek mümkün gözükmüyor açıkçası.
Evet. Programımızın sonuna geliyoruz. Son birkaç dakika kaldı hocam. Evet. Yani bu konuya ilk başladığımızda yani işte sanayileşmenin unsurlarını, aşamalarını konuşurken sanayi devriminin hızdan bahsettik. Yani işte 1830'larla ya 1770'ler 1830 arası birinci aşama olarak anlatmıştık. 1770 öncesi dönemle 1770'ten sonraki dönem arasında insanların artık hayatının çok daha hızlı değiştiğini, zamanın çok kısa olduğunu anlamaya, algılamaya başladıklarını söylemiştik hocam. Şimdi devir ilerliyor. Artık sanayi devriminde, sanayileşmede dünya zirve noktasını aştı ve teknoloji çağına geçti. Yani bundan 20-30 yıl önce hiç muhayyilemizde bir yere sığdıramayacağımız gelişmeler yaşanıyor. Mesela işte insansız hava araçları üretiliyor. Rahmetli Erbakan bunu yıllar önce tarif etmiş. İşte masaya oturuyorsunuz, ekrandan izliyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz. O içinde insan olmayan hava aracı, uçak işte bir yeri bombalıyor filan. Ve bugün bunlar gerçekleştiriliyor.
Doğru.
Artık teknolojide de çok ileri bir döneme geldik ve 10 yıl sonra neler olacak onu da bilmiyoruz.
Kestiremiyoruz.
Tabii Yusuf Kaplan'ın bir ifadesi var. Daha önce de birkaç kez çeşitli vesilelerle zikretmiştim. Hız ve has çağında yaşıyoruz diyordu Yusuf Kaplan. Peki bu süreci nereye doğru evrileceğini düşünüyorsunuz? Yani her başlangıcın bir nihayeti var. Sonuçta 1770'lerde başlayan sanayi devriminin etkilerinin de artık yavaş yavaş nihayete erdiğini ve teknoloji çağına girdiğimizi varsayıyoruz, konuşuyoruz. Bu süreç sizce nereye evrilecek hocam?
Evet. Şimdi evet, zaman hızlandı dedik. Genelde bunu ifade ederken işte telgraf, telefon, buharlı vapurlar, buharlı trenlerden bahsettik. Mobilite arttı, hız arttı, bunu söyledik. Ama üretimle ilgili de şunu ifade etmek isterim. Belki sohbetimizde o kısmını atladım. Seri üretiyorsunuz, seri bir şekilde naklediyorsunuz. İnsanlar seri bir şekilde tüketiyor ve siz sattığınız ürünün karını da seri ve daha hızlı bir şekilde alıyorsunuz. Yani üretim ve tüketim döngüsü de hızlanıyor. Sadece insanların hareket etmesi, haberleşmesi hızlanmıyor. Yani hayatın başka veçeleri de hızlanıyor bu sanayileşme sürecinde. Evet, artık Endüstri 4.0'dan bahsediliyor. Yapay zeka insanı korkutuyor açıkçası. Bu anlamda gelecek 3-5 yılda nelerin olacağı konusunda belki 10 yıllarda çok böyle fikir yürütemez hale geliyoruz. Yani belki insansız hava araçları biz 10 yıl önce bile düşünemiyorduk. O zaman sorsanız işte 50 yıl sonra belki çıkar dediğimiz şeyler 5 yıl sonra gerçekleşiyor. Çünkü bu da o hızlanan zaman akışının bir parçası.
Evet.
Dolayısıyla bugün artık online eğitime geçtik. Yarın belki öğretmenlere ihtiyaç kalmayacak.
Evet.
Telefonu sizinle konuşuyor, değil mi? Her an sizi takip ediyor. Dolayısıyla birçok sektör ve meslek de miadını dolduruyor. Onu da bir yandan görüyoruz. Açıkçası yani bu gelişmeleri, bilgi çağını iyi takip etmek gerekiyor. Yani devletler bunlara yönelik iyi stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Yeni açılım alanları ne? Bunlar önceden planlanıp hesaplanması gerekiyor. İşte genetik biliminden tarımdaki işte DNA'lara kadar vesaire işin birçok yönü var. İnsanlar artık uzaya turistik seyahatlere gidiyorlar vesaire. Dolayısıyla Z kuşağı vesaire, X, Y, Z böyle farklı kuşaklar geliyor. Kestirmesi zor bir süreç açıkçası. Umarız insanlığın hayrına olur diye ümit ediyoruz.
Yani tabii, sanayileşmenin, sanayi devriminin sonuçlarına baktığımızda pek hayırlı bir netice ortaya çıkmadığını görüyoruz. İnşallah teknoloji çağı bu kadar yıkıcı ve sarsıcı olmaz.
Şu da zaman zaman insanın aklına gelmiyor değil. Şimdi mesela işte kaç bin yıllık bir dünya tarihinden bahsediyorsunuz. Bakıyorsunuz ki tarihteki belli toplumlar, adam pi sayısını hesaplamış, güneş takvimini, işte yörüngeleri hesaplamış, devasa bir bilgi birikimi var. Değil mi? Piramitleri nasıl yapmış vesaire falan. Ama bakıyorsunuz sonra bazen Allah'ın takdiriyle bir azaba maruz kalmışlar. O bütün bilgi birikimi sıfırlanmış.
Silmiş, evet.
Yeni bir toplum gelmiş. Tekrardan işte o süreç sıfırdan yeniden başlamış vesaire vesaire. Yani birçok noktada aslında bilgi birikimi birbirinin üstüne eklenerek gidiyor. Teknolojide ve sanayide bu daha çok belki de böyle. Önceki nesillerin bildiklerinin üzerine ekleye ekleye yeni şeyler buluyoruz. Ama Allah'ın takdiri bu. Bazen işte görünmez bir virüs bile hayatı nasıl değiştiriyor, dönüştürüyor. O yüzden bilemiyoruz. Biz her türlü şeyi insanlığın hizmetine olumlu yönde kullanmakla mükellefiz.
Eyvallah.
Niçin yaratıldığımızı unutmayacak bir şekilde insanlığa hizmet etmekle mükellefiz diye düşünüyorum.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam.
Rica ederim.
Peş peşe 3 program sanayi devrimini konuştuk. Bir silsile oldu, güzel oldu. İnşallah yine yani dünyada acı bir olay yaşanmaz da biz tekrar bunu gündemimize almak zorunda kalmayız ama
inşallah.
Yani entelektüel bir faaliyet olarak tekrar inşallah sanayileşmeyi, sanayi devrimini konuşmaya devam ederiz.
İnşallah.
Allah razı olsun. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte sanayi devriminin sonuçlarını konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.